Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 6 Haban 1400 Hicri Kameri, 21 Rebiyul Evvel 1443 ve miladi 28 Ekim 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye'nin bölge ülkelerindeki müdahaleci operasyonları üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, koronavirüs ve Dünya Sağlık Örgütü'nün performansı ve kitabın konumu isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da koronavirüs kayıpları azalmaya devam ediyor. Nükleer görüşmelerin 4+1 ülkeleriyle gerçekleşeceği belirtildi. İran'ın batısında bir terör çetesi çökertildi. HSK 10 Büyükelçi ile ilgili açıklamada bulundu. Devlet Bahçeli CHP'ye tezkere tepkisi gösterdi. Ve Avrupalı ülkeler Siyonist rejim İsrail'e çağrıda bulundular. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 159 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 159 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 11.409 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125.875'e, vaka sayısı 5.899.509'a çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 4078'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.468.620'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı. Bu arada ülkede şimdiye dek 52.059.237'si birinci doz, 32.468.800'ü ikinci doz ve 80.343'ü 3. doz olmak üzere toplam ülke çapında 84.608.380 doz aşı yapıldı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani, nükleer görüşmelerin 4+1 ülkeleriyle yapılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni bugün basına yaptığı açıklamada 4+1 ülkeleriyle görüşme yapacağız ve Amerikalıların nükleer anlaşmaya geri dönebilmeleri için uygun zemin daha hazırlanmamıştır dedi. Belçika temasları için Brüksel'de bulunan İranlı yetkili dün yaptığı açıklamada müzakerelerin Kasım ayı bitmeden önce başlayacağını belirterek kesin tarih önümüzdeki hafta açıklanacak demişti. Kapsamlı ortak eylem planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve Amerika'nın anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6. tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti. Önceki Amerika Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek azami baskı politikasına başvurmuştu. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni, Rus mevkidaşının daveti üzerine bugün Moskova'ya gitti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakri ve beraberindeki heyet, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Rusya Devlet Başkanı Batasya ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov ile bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmelerde İran ile Rusya'nın ikili münasebetlerindeki son durumu ile son bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
İran'ın batısında Sardasht bölgesinde bir terör çetesi devrim muhafızları tarafından çökertildi. Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Azerbaycan vilayetine bağlı Sardasht ilçesinde yapılan tespit ve istihbarat faaliyetlerinin ardından eylem için ülkeye sızmak isteyen bir terör çetesinin sınırdan geçtikten hemen sonra çökertildiği ifade edildi. Batı Azerbaycan'da konuşlu devrim muhafızları Kara Kuvvetleri Seyyid-i Şuhada Hamza Karargahı yaptığı açıklamada, karargah mensuplarınca çıkan çatışmanın ardından terör çetesinin tümüyle çökertildiğini bildirdi. Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İran Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı General Gulam Reza Celali, düşmanların azami baskı ile İslam Cumhuriyeti'ne yenilgi uğratmaya çalışıyor ancak sonunda Trump ve Netanyahu'nun iktidardan düştüğünü belirtti. General Celali bugün büyük taktik mercilerinden Ayetullah Abdullah Cevadi Amuli ile Kum'da bir araya geldiği görüşmede İslam İnkılabı rehberinin savunma meselesine yaptığı vurgusunu işaretle savunma sisteminin tamamen modern, güncel, kapsamlı ve hassas olması ve tehditlere zamanında karşılık vermesi gerektiğini ifade etti. Celali modern tehdit alanlarından birinin siber savaş alanı olduğunu bugün altyapılarına yönelik topyekün siber savaşa tanıklık ettiklerini vurguladı.
Büyük taklit mercilerinden Ayetullah Abdullah Cevadi Amuli, Yemen'in Tahran Büyükelçisi İbrahim Deylemi ile yaptığı görüşmede Yemen halkına yardım etmemenin saldırganlarla işbirlikçilik yapmak anlamına geldiğini kaydetti. Kum'da İslam'ın büyük alimleri ve tanınmış taklit mercilerinden Ayetullah Cevadi Amuli yapılan görüşmede mübarek Vahdet Haftası'nı kutlayarak Vahdet Haftası'nın Yemen meselesi gibi İslam dünyasının önemli konularını ele almak için bir fırsat olduğunu belirtti. Ayetullah Cevadi Amuli halk yolunda mücadelenin Yemenli mücahit kardeşleri için kısmet olan bir başarı olduğunu ifade ederek, eğitim, bilim ve kendine yeterlilik gibi çeşitli alanlarda Yemenli mücahitlere gereken eğitimlerin verilmesi için herkesin üzerine görev düştüğünü ifade etti. Yemen Büyükelçisi de görüşmede Yemen halkının Suudi Koalisyonu'nun saldırılarının yol açtığı felaket hakkında bir rapor sundu.
İran milli futbolculardan ikisi 2021 en iyi futbolcu aday listesinde yer aldılar. Muhabirimizin bildiğine göre FIFA en iyi futbolcu aday listesini açıkladı. Listede Porto'nun forveti Mehdi Taremi ve Zenit forveti Serdar Azmoun'un da adı da yer aldı. Listede Asya kıtasından Katar'dan Ekrem Afif, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ali Mebhut ve Kore'den de Sun Hyung Min'in adları yer alıyor. Geçen yıl Polonyalı yıldız Lewandowski Bayern Münih'ten en iyi futbolcu seçilmişti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani Erbil'in Tahran ile iyi ilişki kurmak istediğini kaydetti. Mesrur Barzani bugün Irak ve başka ülkelerden 250 şahsiyetin katılımıyla düzenlenen Meri Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran'ın komşuları olduğuna işaretle karşılıklı saygı çerçevesinde ilişki kurmak istediklerini kaydetti. Konferansa katılımcılardan İran Dışişleri Bakan Danışmanı Seyit Kazım Seccatpur da konferansa yaptığı konuşmada bölge halkının ortak kültürüne ve İran, Türkiye ve Irak'ın ilişkilerinin geniş olduğuna işaretle Kürdistan bölgesinin kimsenin reddedemeyeceği bir bölge olduğunu, birbiriyle ilişki kurabileceklerini ifade etti. Kürtlerin İran ile olan dayanışmasına dikkat çeken Dışişleri Bakan Danışmanı, Irak'ta demokratik sürece saygı göstermek gerektiğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanci, Suriye topraklarının işgali son bulmalı dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanci, Suriye topraklarının bazı kesimlerinin yabancı güçler tarafından işgal altına alınması son bulmalı dedi. Tahterevanci, tüm işgalci ve davetsiz yabancı güçler koşulsuz, şartsız ve zaman kaybetmeden bu ülkeyi terk etmelidir ifadesini kullandı. Siyonist rejim güçlerinin Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Tahterevanci, işgal rejiminin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de ihlal etmesini kınadıklarını söyledi. Tahterevanci sözlerini şöyle sürdürdü. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumlu davranmalı ve Siyonist rejimi Suriye'deki Golan Tepelerinin işgalini sona erdirmeyi ve Suriye'ye yönelik saldırganlığını bir an önce durdurmaya zorlamalıdır. İsrail rejiminin saldırganlığı ve istikrar bozucu eylemleri de uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit ediyor. İranlı temsilci Suriye'deki kriz, ülke egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde ve barışçıl yöntemlerle çözülmelidir diye konuştu.
Çin, Türkiye'den Suriye'de insan haklarına saygı göstermesini istedi. Pekin'in bu çağrısı Ankara'nın tepkisine yol açtı. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda Fırat'taki su seviyesinin azalması ile Alluok su tesisindeki kesintilerden Türkiye'yi sorumlu tutarak Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal ettiğini söyledi, Türkiye'ye uluslararası insani hukuka uyma çağrısı yaptı. Yapılan çağrı Türkiye yönetiminin tepkisi ve eleştirisine yol açtı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'ye Suriye'de insan hakları hukukuna uyma çağrısı yapan Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısına, uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz yanıtını verdi. Alluok su tesisindeki problemlerin nedenini Birleşmiş Milletler Güvenlik Genel Sekreterinin raporlarında yer verildiğini söyleyen Sinirlioğlu, PKK-YPG ile Suriye'de yönetimin bu konuyu kendi ajandalarını için kötüye kullandığını iddia etti. Sinirlioğlu, PKK-YPG'nin sahada istikrarı bozan büyük bir faktör olduğunu, sivillere ve Türkiye'ye saldırdığını belirterek, iki hafta önce Afrin'de bir bombalı saldırı sonucu 6 sivilin öldüğünü söyledi. Sinirlioğlu, PKK-YPG örgütünün Irak'taki Suriyeli Ezidilerin ve Suriyeli Kürtlerin evlerine dönmesini de engellediğini belirtti. PKK-YPG'nin saldırılarının Suriye ile sınırlı kalmadığını ifade eden Sinirlioğlu, terör örgütünün Suriye'deki varlığını Türkiye'yi hedef almak için kullandığını kaydetti. Çin ile Türkiye arasında Suriye üzerinden tartışma yaşanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kırsalına çok sayıda askeri teçhizat ve araç gönderdiği bildirildi. Suriye yönetiminin tepki ve kınamalarını dinlemeyen Türkiye, Suriye topraklarına işgal noktalarını güçlendirme ve kendi destekli silahlı unsurlara yardım kapsamında Hirbet el-Cevz'in yasa dışı geçişinden İdlib kırsalının batısına 200 askeri araç getirdi.
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekat Siryani'nin ardından güney sınırlarında sıcak bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ilk kez bir Rus uçağının Suriye'nin kuzeyine konuşlandırıldığı görüldü. El Meyadir'in haberine göre Rusya'ya ait savaş uçakları ilk kez Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelere konuşlandı. Sosyal medyada kullanıcıları tarafından paylaşılan bir fotoğrafta Mardin Nusaybin'in karşısında yer alan Kamışlı'da Rus savaş uçağı Su-355'in iniş yaptığı görülüyor. Rus haber ajansı RTD'de yer alan habere göre böylece ilk kez Rusya'ya ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyine konuşlandırılmış oldu. Rus helikopterleri de Kamışlı bölgesinde keşif operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce de Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG güçlerine karşı askeri harekat sinyali vermişti.
Türkiye HSK tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir açıklamasını yaptı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Hakimler ve Savcılar Kurulu, 10 ülkenin Ankara Büyükelçisi'nin yaptığı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Son dönemde bazı basın yayın organlarında Türk yargı sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan bir takım açıklamalara yer verildiği ve bu kapsamda girişimlerde bulunulduğu gözlemlenmektedir. Türk yargısının itibarına halel getirebilecek bu durum nedeniyle kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hasil olmuştur. Anayasamızın 138. maddesinde hakimlerin görevlerinde bağımsız oldukları, anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verdikleri hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı öngörülmüştür. Değinilen anayasal ilke çerçevesinde tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu F-35 savaş uçakları hakkında yaptığı açıklamada Amerika'nın Türkiye savaş uçağı satmaması halinde diğer seçeneklerin de devreye gireceğini söyledi. Bu bağlamda açıklamada bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Melbu Çavuşoğlu şöyle konuştu. S-400 konusunda görüşümüzü netleştirdik. F-35 uçaklarında ise programın ortaklarından olmamıza rağmen haksızca çıkarıldık. Bu uçaklar Türkiye'ye verilmiyor. Ya Türkiye'nin F-35 programına geri gönderilmesi lazım veya ödediğimiz paranın verilmesi veya başka ürünlerle telafi edilmesi gerekiyor. Amerika satmak istemezse diğer seçenekler devreye girer. Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu an ihtiyacının %75'ini üretiyor. Bu ihtiyaç olduğunda başka ülkelere de yönelebilir. Alternatiflerimiz de var. Biz yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden ve Erdoğan'ın muhtemel görüşmeleriyle ilgili Amerika tarafından geldiği görüşme talebi ya Glasgow ya da Roma'da olacaktı bu durum. Daha çok Glasgow'da yapılacak gibi duruyor dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu veren CHP'ye sert tepki gösterdi. TRT haberinin bildirdiğine göre Cumhuriyet'e giden yolları açan Türk milletinin şimdi de terörü bitirme konusunda kararlı adımlarla ilerlediğini belirten Bahçeli şöyle konuştu. Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir. Bahçeli'nin hedefinde Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu veren CHP de vardı. Sert sözlerle tepki göstererek şöyle dedi. Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler, Cumhuriyet'in antitezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti terör ve bölücülükle önünü kesmeye planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarında kalmaya mahkum olacaktır.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 1000 yıllık olduğu tespit edilen el yazmalı altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen açık çalışmalarda ülke yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda yaklaşık 1000 yıllık olduğu değerlendirilen farklı hayvan delillerinde altın işlemeli elle yazılmış 5 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken polis ele geçirilen Tevratların ülkeye nasıl getirildiği konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.
Avrupalı ülkeler ortak bir açıklama yaparak Siyonist rejimden işgal yerleşim faaliyetlerini durdurmasını istediler. Almanya Dışişleri Bakanlığı ve 11 Avrupa Birliği üyesi daha bugün ortak bir açıklama yaparak işgal rejimi İsrail'i Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmaya çağırdılar. Açıklamada Avrupa Birliği üyeleri işgal rejiminin uluslararası kurallara aykırı olan yerleşim faaliyetlerini genişletme politikasına şiddetli şekilde karşı olduklarını deklar ettiler. İbrani kaynaklar dün ırkçı rejimin Filistin'in işgal topraklarında 3144 yeni yerleşim biriminin inşası onayladığını duyurdu.
Lübnan Meclisi Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un itirazına rağmen oy çokluğu ile genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasını kararlaştırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Suriye ve Irak'ın askeri işgalinin uzatılmasına tepki ve eleştiriler hakkında. Tahmin edildiği gibi Ankara yönetiminin Suriye ve Irak'ı işgal etme politikası doğrultusunda sunduğu tezkere 2 sene daha Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kararı Türkiye'de Cumhurbaşkanlık sisteminde yasamanın diğer erkler gibi Cumhurbaşkanı şahsının tam kontrolü altında olduğunu ortaya koymuş oldu. Ankara yönetimi yetkililerinin Irak ve Suriye'deki maceracı girişimleri son bulmak bilmiyor. Türkiye'nin bölge ve dünya düzeyinde siyasi ve ekonomik hasar ve zararlarına rağmen Ankara yetkilileri bu ülkenin ulusal çıkarına aykırı olan politikaya devam etmektedir. Ankara yönetiminin iç ve dış alanlarda izlediği politikalar ve icraatlarının yanlış olduğu defalarca muhalefet tarafından bildirilmiştir. Bu politikalar Ankara'nın türlü sorunlarla karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Ülkedeki işsizlik ve enflasyon artması, yabancı yatırımın kaçışı, TL'nin sürekli değer kaybetmesi, Türk vatandaşlarının ekonomik sorunların artması ve bölge ülkeleriyle bazı anlaşmazlıkların patlak vermesi bu politikanın sebebiyet verdiği bazı sorunlardır. Türkiye yönetiminin Irak ve Suriye'deki huzursuzluk ve güvensizliklerden yararlanmak suretiyle bu iki komşu ülkenin topraklarının bir kısmını işgal ettiği gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Bu süreç ve maceracı politikanın devamında Ankara yönetimi Şam karşıtı on binlerce milisi silahlandırıp donatmış ve hatta Suriye'nin işgal edilen bölgeleri için idari ve askeri yetkililer atamıştır. Ankara yetkilileri defalarca komşu ülkelerin topraklarında asla gözleri olmadığını deklare etmelerine rağmen bu gibi girişimlerde bulunmuşlardır. Türkiye yönetiminin Irak ve Suriye topraklarındaki eylem ve çabaları işgal politikası için bir örneklik teşkil etmektedir.
Ancak Türkiye'de muhalefet partileri, liderleri ve birçok siyasetçi ise geçtiğimiz senelerde defalarca Erdoğan yönetiminin de iç ve dış politikalarını eleştirirken, Türkiye Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Ankara yetkililerine komşu ülkelerin topraklarını işgal etmeye son vererek Irak ve Suriye yönetimleriyle karşılıklı işbirliğine gönderme, gündeme taşımalarını istemiştir. Bu uyarı ve eleştirilere rağmen Türk yetkilileri de bölgesel ve ülke bazındaki yanlış politikalarına devam etmiştir. Türk askerlerinin Suriye ve Irak topraklarındaki görev süresinin 2 sene daha Türkiye Meclisi'nin kararı ile uzatılırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki saldırılarının sürmesine eleştirerek Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasını istedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki askeri varlığının uzatılmasının da bu ülkenin ulusal çıkarı ile bağdaşmadığını ve Erdoğan'ın da Suriye'ye askeri göndermek yerine Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açması gerektiğini kaydetti. Türk siyasetçi ayrıca Ankara yönetiminden El-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin Türkiye bankalarının nezdindeki hesaplarını incelemesini istedi. CHP Genel Başkanı'nın da bu sözlere IŞİD, El-Kaide ve diğer tekfirci terörist hareketlerin liderlerinin Türkiye yönetiminde bazı belli finans ve güvenlik kuruluşları ile ilişkisi olduğunu ortaya koydu. Daha önce de İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara-Şam arasında müzakere yapılmasını Erdoğan yönetimi son gerektiği olduğu söylenmişti. Akşener ise bu hususta bu açıklamada bulundu. Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenler meselesinin çözümü için Ankara'nın Şam ile doğrudan görüşme yapması gerektiğini ifade etti. Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin de Beşar Esad yönetimiyle dostane müzakere yoluyla kendi ülkelerine dönmesi gerektiğini söylemişti. Sonuç itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki varlığının uzatılmasının da bölge ülkeleri arasında gerilim ve husumetin sürmesinden başka bir sonucu beraberinde getirmeyecek. Üstelik gelecek nesillerde Erdoğan yönetiminin de bugünkü hatalarının bedelini katlanmak zorunda kalacaktır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Taliban Dışişleri Bakan Vekili'nin Amerikan yetkilileriyle görüşmesi hakkında. Taliban yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Katar'daki görüşmelerinin devamında Amerika'nın Afganistan ofisi yeni başkanı Ian McCurry ile görüştü. Taliban geçici yönetimi dışişleri sözcüsü Abdülkahhar Belhi bu bağlamda paylaştığı tweette bu görüşmenin geçen ikili görüşmelerin devamında yapıldığını ve iki taraf arasında detaylı görüşmelerin yapıldığını bildirdi. Taliban grubunun Afganistan'ın başkenti Kabil kontrolünü 15 Ağustos tarihinde ele alması ardından Amerika, Afganistan Büyükelçiliğini Katar'a taşıyarak başkanlığını da önceki Büyükelçiliğinin 2 numaralı diplomatı yani McCurry'e verdi. Taliban Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de daha önce Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile yaptığı görüşmede Amerika'nın Afganistan'da istikrarsızlık ve Kabil yönetimini zayıflatmak için çalışmaması gerektiğini, çünkü bu gelişimin kimsenin yararı ve lehine olmadığını söylemişti. Taliban Geçici Yönetimi Dışişleri Bakan Vekili'nin bazı Amerikan yetkilileriyle yaptığı görüşmeler, bu grubun Beyaz Sarayı Taliban yönetimini tanımaya teşvik etmek yönünde yapıldığı biliniyor. Amerikan işgal askerliğinin 20 sene süren Afganistan işgali ardından bu ülkeden kaçarcasına çekilmesi ve Taliban'ın iktidara gelmesi ardından Amerika ile işbirliğini düşünmeyeceği daha önceden tahmin edilmiyordu. Ancak son haftalarda Taliban'ın batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası camiaya kendi yönetimini tanıtmaya yönelik çağrıları bu tahminlerin doğru olmadığını ortaya koydu. Taliban yönetimi gelinen noktada Amerikan yetkilileriyle de görüşmeye başlayarak Beyaz Sarayı bu grubun iktidarını tanıması için teşvik etmeye gayret göstermekte.
Bir zamanlar Afganistan'da işgalci olarak Amerika ile mücadele eden Taliban grubu işgalin ardından Beyaz Saray ile işbirliği yapma seçeneğini de düşünüyor. Taliban'ın Amerika'ya yönelik tavır ve yaklaşımları değişikliği doğal olarak da kamuoyu için bir takım soru işaretlerine de yol açmıştır. Taliban grubu Amerika'yı Afganistan'da bu grubun iktidarını tanımaya ikna etmek için çalışırken, Pakistan, Kabil'in Taliban'ın kontrolüne geçtiği 15 Ağustos tarihinden beri bu grup ile yoğun şekilde angajman içine girmeyi gündemine de alarak Beyaz Saray yetkililerini bu grubu tanımak için teşvik etmeye çalışıyor. Nitekim Pakistan Başbakanı İmran Khan bir süre önce yaptığı açıklamada Amerika'nın er ya da geç Afganistan'da Taliban iktidarı gerçeğini kabul etmek zorunda kalacağını söyledi. İmran Khan'a göre Amerika'nın karşısında Taliban yönetimini tanımaktan başka bir seçenek ve yol yok. Pakistan yönetimi son sıralarda Taliban yönetimini de destekleme politikaları çerçevesinde yeniden Amerika'dan Afganistan'ın mal varlığını serbest bırakmasını ve bu ülkenin de başka ülkelerdeki bankalarda bulunan para ve hesaplarına Taliban'ın ulaşabilmesi imkanını sağlamasını istedi. Yaşanan mevcut şartlarda Taliban geçici hükümeti de Dışişleri Bakanı Vekili Abdulkahhar Belhi'nin Katar'daki istişarelerinden devamında Afganistan için Amerikan Temsilcilik Ofisi sorumlusu ile bir araya gelerek Taliban'ın taleplerini kendi üzerinden de üst düzey Amerikan yetkililerine iletmeye çalıştı. Taliban açısından Amerika bu grubun Afganistan'daki iktidarını tanıması halinde Taliban yönetiminin diğer batılı ülkeler tarafından tanınması için zemin hazırlamış olacak. Bunun için Taliban tüm araç ve imkanlarını da devreye sokarak Amerika ve Rusya gibi ülkelerin yetkilileriyle görüşmesini bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin Suriye'ye askeri müdahalesini eleştirdiği açıklamasında Türkiye'nin Şam'da büyükelçilik açmasını talep etti sevgili dinleyiciler. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde parlamentoda Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin onaylanmasına verdiği tepkide Türkiye'nin Suriye'ye asker göndermek yerine Şam'da büyükelçilik açması gerektiğini vurguladı. Bugün sohbetimizde geçtiğimiz hafta Türkiye gündemiyle ilgili Türkiye'nin sınır dışı operasyonları hakkında özellikle bu müdahaleci operasyonlarının nasıl bir aşamada ilerlediği konusuna bakmak istiyoruz. Sohbetimizde gazeteci yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin Irak'a ve Suriye'ye yönelik askeri müdahaleleri her zaman gündemde konuşuluyor. Özellikle Irak'ın kuzeyiyle ilgili Suriye'deki çeşitli noktalarda düzenlediği hava saldırılarında ve operasyonlarını sürdürmesi bu iki ülkenin hükümetinin ve halkının tepkisini beraberinde getirmektedir. Şimdi Türkiye ne zamana kadar bu operasyonlarını sürdürecektir? Özellikle AKP iktidarındaki bu operasyonlar nasıl algılanıyor Türkiye'de? Görüşlerinizi alalım efendim.
Başlarken yayınınızda başarılar diliyorum. Başarı dileklerimi tekrarlıyorum. Belirtmiş olduğunuz gibi dış müdahale diyelim buna. Türkiye'nin dış ülkelere karşı yapacağı müdahale konusunda meclisten yetki almış olması tabii bu yeni değil. Bu aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarının çözümü konusunda da çok ciddi şüphelere ve çelişkilere yol açmış bulunuyor. Yani çelişkiler yumağında özellikle hükümete karşı ciddi çelişkilerin ve hoşnutsuzluğun alabildiğine geliştiği bir süreçte AKP-MHP hükümeti meclisten dış müdahale için tezkere istedi. Ve bu tezkere tabii ki bu ortamda tekrar onaylanma durumunda kalındı. Şimdi burada şunu bilmek gerekir ki aslında hiçbir dış müdahale esas çözüm değildir. Dış müdahale ile dışarıya, dış bir ülkeye yapılacak bir operasyon ile, askeri bir saldırı ile bir sorunun çözülebileceğini düşünmek çok çok saflık diyelim buna. Kimileri buna aptallık da diyor. Çünkü yaşanan tarihsel süreçte böyle çözülmüş hiçbir sorun yoktur. Amerika bütün gücüyle Afganistan'a yüklendiği halde Afganistan'da çözebileceği hiçbir sorunun olmadığı en sonunda görüldü ve Amerika Taliban'la uzlaşmak durumunda kaldı. Bu gerçekliği göz önüne alındığında Türkiye'nin Suriye'de veya Irak'ta bu mantıkla bir sorunu çözme kabiliyetini düşünmek çok çok olası değil. Hiç olası değil demek gerekiyor. Çünkü şimdiye kadar Irak'ta yaptığı bunca operasyonlar sürecine baktığımızda Türkiye'nin orada ne yaptığı sorusunu sorduğumuz zaman sadece bir hiç, bir sıfır karşımıza çıkıyor. Bunca askeri üslerini kurmuş olmasına rağmen 74-75 askeri üssü Irak'ta kurmuş olmasına rağmen Irak'ta dış bir gücün müdahalesiyle orada çözülecek bir sorun olabileceğini düşünmek çok yanlış. Bu aynı şey Suriye için de geçerli. Şimdi Türkiye'nin Suriye'de bir askeri inisiyatif kazanma amacıyla aldığı tezkere yetkisi nasıl kullanılacağı konusu da aslında ciddi şüphelere ve tartışmalara konudur. Çünkü artık Amerika ve Rusya'nın Suriye'ye dönük yaklaşımları kendi aralarında bir belli noktalarda bir paralellik oluşturuyor ve bu Türkiye'nin politikasının tersine bazı sonuçlara yol açabilecek gibi gözüküyor. Bu bazı çevrelerde çok ciddi biçimde tartışılıyor. Yani şunu demeye getiriyorum. Askeri saldırılar yapma konusunda tezkere geçmiş olabilir mecliste. Ancak bunun ne şekilde kullanılacağı veya bunun pratiğe getirilmesi noktasında Amerika'da Rusya'nın tavırlarının ne olacağı noktası çok ciddi bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor.
Evet. O zaman pardon ben bölüyorum Mehdi Bey. Bu tezkereler Erdoğan hükümetinin Suriye ve Irak'ın işgaline yönelik politikalarında bir yayılmacı hedefler peşinde olduğu anlamına geliyor herhalde. Öyle mi anlıyoruz acaba?
Türkiye'de bu noktada çok ciddi görüş beyanları vardır tabii ki.
Evet.
Yani işte eski Osmanlı anlayışını pratiğe geçirmeye çalışan bir hükümet olduğu biçiminde bir değerlendirme vardır. Bu olduğu zaman tabii Mısır'a kadar da hani Osmanlı toprağı biçiminde bir saplantı mı diyelim? Çünkü çoğu çevreler bunu bir saplantı olarak değerlendiriyor. Gerçekleşme şansının olmadığı bir gayret olarak görülüyor. İlginçtir yani burada Kürt direnişinin, Kürt özgürlük direnişinin geliştiği bir süreçte daha çok bu anlayış Türkiye tarafından dillendirilir. Ve bazı bahaneler ileri sürülerek gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Tabii bu Rusya ve Amerika'nın gözünden kaçan bir nokta olacağı düşünülemez. Bunlar tabii ki bölge üzerinde çok daha yoğundurlar. Çok daha ince hesaplar gütmektedirler. Bu ince hesapların ve stratejik beklentinin sonucu olarak da Amerika'nın diyelim Suriye'de Rojava Kürtleriyle, Rojava Kürt hareketleriyle belli bir yakınlaşması ve ittifakı söz konusu olabilmiştir. Burada Kılıçdaroğlu'nun tavrı tabii bir ana muhalefet partisi CHP'nin liderinin tavrı elbette önemli. Azımsanacak gibi değil ancak şu var ki bunun bir mecliste bir demokratik eğilime dönüşmediği sürece de tezkerelerin hep geçeceği gerçeği de vardır. kendisinin tavır koyması, yani Kılıçdaroğlu'nun tavır koymuş olması bu yeterli değil. Aslında çok önceden dillendirildiği zaman, yani seslere gündeme geldiği zaman aslında diğer partilerle bir bağlaşıp kurup bir cephe biçiminde, bir demokratik cephe biçiminde bu dillendirilip örgütlendirilebilirdi.
Peki muhalefetin üzerine düşen sorumluluk nedir bu arada? Yani nasıl engel olabilirler?
Evet. Muhalefet şu noktada hükümeti hükümet üzerinde demokratik bir baskı kurabilirdi. Yani bu yanlışlarını yaptırmama noktasında aslında hükümet muhalefet rolünü oynaması gerekirdi. Yapmadığı da budur. Kendi içerisinde bir örgütlenme gerekirdi. Yani demin dediğim gibi bu çok önceden tezkerenin geleceği belliydi. Tezkere gelmeden önce Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde CHP bütün partilerle bir ittifaklaşmayı sağlayıp bir demokratik cephe kurabilirdi. Demokratik bir anlayışın hakimiyetini sağlayabilirdi. Çünkü bu devamlı Türkiye kaybettiriyor. Yani desen ki bu kadar tezkereleri kullandınız, ne kazandınız sorusu sorulduğunda acaba verilecek bir cevap tatmin edici olabilir mi? Türkiye şu kazandı diye bir lira kazandı diye bir şey söylemek mümkün değil. Hep kayıp olmuştur. Türkiye'nin mevcut şu anda ekonomik kaybının çok ciddi kriz düzeyinde gelişiyor olmasının temelinde de yine bu tezkereler vardır. Şimdi görmezden gelinen ve kuru bir milliyetçilik havası yaratılarak bu hükümet kendi ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak diğer yandan ekonomik kayıp bir krizden aşmış, yani çok ciddi bir batak var şu anda. Bir dolar daha önceden yine aynı programda bir sefer belirtmiştim. 8-9 olacak biçiminde ben haber aldığımı söylediğimde hani siz büyük bir tepki göstermişsiniz. Yani böyle bir şey olursa Türkiye artık batar, Türkiye çok ciddi bir ekonomik kayba uğrar diye. Hatırlarsanız bundan bir yıl falan önceydi. Ama şu ana bakıyoruz. Yani doların yükselişi her gün adeta şey gibi yükseliyor. Ve bu durduk yerde Türkiye'nin kaybına uğruyor. Türkiye'nin dış borcu habire yükseliyor. Durduk yerde habire yükseliyor. Bu kendini bilen bir hükümetin, bir devletin yönetimi olarak çok daha farklı bir tepki, çok daha farklı bir yaklaşım içerisine girilmesi gerekirken ne yazık ki çok ciddi bir vurdum duymazlık gelişiyor ve hükümet güçleri de kendini ayakta tutmak için ne yazık ki her yola başvuruyorlar. Bunun başında işte yurt dışına bilmem diğer ülkelere yapılacak askeri müdahale ve benzeri operasyonlar havasıyla kendini ayakta tutmaya çalışıyorlar ki bu çok ciddi bir kayıp, çok ciddi bir yanılgıdır. Hiçbir dış saldırı Türkiye'ye zerre kadar bir şey kazandırmamıştır. Çözüm bütün muhalefet partilerinin bir demokratik cephede, bir demokratik anlayışla bir araya gelmeleri ve Türkiye'nin çok ciddi olan acil sorunlarına acil bir çözüm müdahalesini geliştirebilmeleridir. Bu noktada tabii ki erken seçim çağrıları vardır. Evet. Zaten normal bir süreçte, normal bir yönetimde aslında bir an önce erken seçim kararının alınması gerekirdi. Türkiye'de bundan kaçınılıyor aslında.
Evet.
Bundan kaçınılmasının da bazı hesapları elde etmek vardır. Ancak Türkiye'de şu anda muhalefet partileri de HDP'nin dışında görevlerini yaptığı söylenemez. HDP de bazı çalışmalar içerisine girdiği anda, demokratik bir ağırlık oluşturmaya başladığı anda gördüğümüz gibi eş başkanları cezaevine atılıyor, parlamenterleri cezaevlerine atılıyor ve belediye eş başkanları cezaevlerine atılarak susturulmaya çalışılıyor. Süreç böyle bir şey.
Doğru. Mehdi Bey, vakti ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Sağ olun, rica ederim.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci, yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye parlamentosunda Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin 2 yıl uzatılması haberinden yola çıkarak Türkiye'nin sınır dışı müdahaleci operasyonları konusu etrafında analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran Vasfı'ndan Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbiri'nin Afganistan komşularında güvenlik ve istikrarın bu ülkenin güvenliği ile iç içe olduğunu vurgulaması, Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari'nin ülkede benzin istasyonlarında meydana gelen sıkıntı giderilmeye başladığını belirterek, şimdiye dek 220 benzin istasyonunda vatandaşlara yakıt kartı ile benzin satışı yeniden başladığını açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin'de Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, işgal altındaki Filistin'de bir bölgeye ilk füzesinin ateşlendiğinin yıl dönümünde internet sitesinde yayınlanan bir fotoğraf paylaşarak, Tugayların füzelerinin işgal altındaki Filistin'in etrafındaki topraklara gönderileceğine söz verdi. Kassam Tugayları füzelerimizi işgal altındaki bölgelerin her karışını kapsayacak şekilde göndereceğiz dedi. Kassam Tugayları diğer Filistinli grupların askeri kanadıyla birlikte Siyonist rejimle son 11 günlük çatışma sırasında işgal altındaki Filistin'e 4000'den fazla roket ve füze fırlattı.
İttilat gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevançı'nın uluslararası toplumun Afganistan milletine acil yardım için el ele vermesi gerektiğini belirterek İran'ın üzerine düşen görevi yaptığını ancak başka her türlü çözüm yolu herkes için faciaya yol açabileceğini vurgulaması, Korsan İsrail medyasının bu rejimin bir uçağının Suudi Arabistan'a iniş yaptığını duyurması gibi haberlere yer verilirken, Cavan gazetesinde İran'da önde gelen din alemi Ayetullah Nuri Hemedani'nin Lübnan gelişmeleriyle ilgili değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı büyük alimlerden Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani, Lübnan çeşitli dinlere mensup olan insanların bir arada yaşadığı bir ülke olarak iyi bir vahdet ve birliktelik örneği sergilediğini, özellikle iki büyük Şii ve Sünni mezhepleri arasında vahdetin hakim olduğunu ki bu da başka ülkelere emsal teşkil etmesi gerektiğini belirtti. İran'ın Kutsal Kum kentinde Lübnan'ın Müslüman Ulema Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşen Ayetullah Nuri Hemedani, Lübnan'a birçok kez ziyaret gerçekleştirdiğini işaretle şöyle dedi. Lübnan'ın Seyyid Şerifettin ve İmam Musa Sadr'ı hatırlatan çok aydın uleması vardır. Bugün Lübnan milleti fikri, kültürel ve stratejik açılardan birbiriyle ittifak içindedir. Düşmanların tarih boyunca Müslümanlara karşı komplo kurduklarını kaydeden Ayetullah Nuri Hemedani, bugün de düşmanların planı Müslümanların arasında ihtilaf yaratmak ve onları birbirine düşürmek ve komplolarını uygulamak olduğunu, bunun örneklerini Afganistan, Sudan ve Yemen'de şahit olduklarını kaydetti. Ayetullah Nuri Hemedani şöyle devam etti. Bugün bizim görevimiz düşman karşısında sadece söz etmek ve yazmakla yetinmemektir. Bizler harekete geçmeliyiz. Aksi takdirde düşman elindeki teçhizatı ve sermayeleri kullanarak günden güne planını hayata geçirir ve güç kazanır ama biz daha da zayıflarız.
Hemşeri gazetesinde İranlı bilim insanlarının dünyadaki yüksek konumuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Uluslararası İmam Hümeyni Üniversitesi'nden 4 öğretim üyesi Stanford'un dünyanın en iyi %2'lik bilim adamlarının son listesine dahil edildi. Profesör Said Abbas Bendi, Farzad İbrahimi, İlyas Şivanyan ve Murteza Süleymani bu listede yer alan İranlı araştırmacılardır. Stanford Üniversitesi bilim adamlarının Scopus verileri üzerine yaptığı bir araştırmaya göre tüm alanlarda en çok alıntı yapılan 100 bin bilim insanının yanı sıra bilimsel alanların ilk %2'lik dilimini de belirledi ve tanıttı. Uluslararası İmam Hümeyni Üniversitesi'nin 4 öğretim üyesi dünyanın en iyi bilim adamları listesine dahil edildi. Araştırmacıların en az 5 makale yayınlama, sıralama sürecine girmeleri gerekmektedir ve toplamda yaklaşık 8 milyon bilim insanı incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Nihai listede ilk 100 bine ek olarak her konu alanının ilk %2'si nihai listeye eklenir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Koronavirüs ve Dünya Sağlık Örgütü'nün performansı.
Değerli dinleyiciler, Koronavirüs ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Performansı isimli 3 bölümlük yeni seri sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Dünya Sağlık Örgütü'nün Ebola ve koronavirüs hususundaki performansı ve Amerika ve Çin'in bu alandaki rolünü ele alacağız.
Küreselleşme olgusu bulaşıcı hastalıklar eğilimini ve genel olarak insan sağlığının zorluklarını yoğunlaştırmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün insan sağlığı ve küresel sağlık alanındaki rolü önemli olduğundan dolayı özellikle bulaşıcı hastalıklar ve koronavirüs hastalığı ile ilgili olarak bu örgütün performansını sohbetimizin devamında ele almaya çalışacağız. Geçen bölümde Dünya Sağlık Örgütü'nün bulaşıcı hastalıklar özellikle de koronavirüs ile ilgili performansını ele aldık. Sohbetimizin devamında ise bu örgütün Ebola ve koronavirüs ile ilgili performansını ve bu performansın Çin ile Amerika arasındaki rekabete yaptığı etkileri ele alacağız.
Bir önceki bölümde Dünya Sağlık Örgütü'nün 2009 yılında H1N1 grip virüsüne karşı bilgi paylaşımı, tedavi stratejileri ve aşı geliştirme gibi faaliyetlerinin düşündürücü olduğunu söylemiştik. Özellikle salgınların sona ermesinden sonra elde edilen başarıları ve kazanımları ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün performansındaki mevcut sorunların daha çok uluslararası sağlık düzenlemelerinin uygulanmasıyla ilgili olduğunu belirtmiştik. Buna rağmen dünya genel olarak toplumun çoğunluğu Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık alanındaki liderliğinin ve iyi performansının önemine vurgulamaktadır. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık alanındaki liderliği ve uluslararası sağlık düzenlemelerini uygulama kabiliyeti konusundaki tartışmaları H1N1 salgınından çok daha sonraya kadar devam etti.
Dünya Sağlık Örgütü ve üye ülkeleri büyük buhranın verdiği zarardan etkilendiği için H1N1 salgını sonrasında endişeler tekrar başlamış oldu. Mali kriz karşısında Dünya Sağlık Örgütü ekonomik krizden etkilendiğini ve bütçe açığıyla mücadele ettiğini belirtse de, Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerin H1N1 salgını ile mücadele deneyimlerine sahip olmalarına rağmen, Dünya Sağlık Örgütü'nü güçlendirmeye ve desteklemeye yönelik tavsiyelere pek uymadı. Aynı isteksizlik ve yardımlaşmamak uluslararası 2014'te örgütün Ebola virüsüne karşı performansını olumsuz etkileyen faktör oldu.
...2014 yılında Batı Afrika'daki Ebola salgını Dünya Sağlık Örgütü için bir felaketti. Dünya Sağlık Örgütü'nün tepkisi o kadar büyüktü ki, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon geçici acil durum önemli talimatı bile verdi. O sırada Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Dünya Sağlık Örgütü'nün hükümet dışı sivil kaynaklardan aldığı bilgilere göre hareket edemedi. Ayrıca Ebola salgını gizli tutmaya çalışan hükümetlere meydan okumadı ve yalnızca uluslararası endişeleri gündeme getiren bir kamu sağlığı acil durumu ilan etti. O zamandan beri birçok ülke seyahat kısıtlamalarını uyguladı ve Dünya Sağlık Örgütü tavsiyelerine uydu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Ebola salgını ile mücadeledeki pasif ve gecikmiş performansı eleştirmeye başlandı. Eleştirmenler örgütün bazı güçlerin siyasi etkisinden kaçınarak görevlerini yalnızca uluslararası sağlık düzenlemeleri çerçevesinde yerine getirdiğini ve ciddi ve tehlikeli hastalıklarla mücadele kapasitesini güçlendirdiğini öne sürdü. 2014'ten sonra bir sonraki büyük kriz 2018'in sonlarından başlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıydı. Dünya Sağlık Örgütü'nün salgına verdiği yanıt operasyonel kapasitesini güçlendirdiğini gösterdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü'nün yardımıyla 2019 yılının zorlu koşullarında hastalığın daha da yayılması ve büyümesini engelledi.
Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola virüsü salgını ile mücadele biçimine yönelik eleştiriler yeniden gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'ne küresel bir kamu sağlığı acil durumu ilan etmesi konusunda tavsiyede bulunduğunda direnç oluştu. Bazı ülkeler Ebola'nın yeniden ortaya çıkmasının ve Kongo'daki kötüleşen durumun bir kamu sağlığı acil durumu ve uluslararası endişe anlamına gelmediğine inanıyordu. Ancak sonunda Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom kamu sağlığı konusunda uluslararası acil durum ilan etti. Eleştirmenler ise ülkelerin kamu sağlığı acil durumu ve uluslararası endişeli durumu ilan ettikten sonra haksız eylemlerde bulunduklarını ve bu eylemlerin yarardan çok zarar verdiğini savundular. Eleştirmenler salgına tepki olarak ticaret ve seyahat kısıtlamalarının olmaması gerektiğine inanıyorlardı. Ancak bu görüş Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün son 10 yıldaki davranışını kavramak, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Wuhan kentinde koronavirüs ortaya çıkmadan önce bu salgınla mücadele görevini yerine getirmek için hangi koşullara sahip olduğunu görmemize yardımcı oluyor. Örgütün finansal bağımlılığı ve bazı güçlerin siyasi yaklaşımı ve örgüt üzerindeki etkisi Dünya Sağlık Örgütü'nü COVID-19 pandemisiyle başa çıkmakta zor duruma soktu. Özellikle hastalık, virüsle ilgili uluslararası durumun fazla politize olduğu bir dönemde ortaya çıktı. Wuhan'daki pandemiden hemen öncesinde Çin ülke içinde kısıtlamalar getirmişti ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Çin'in COVID-19 salgını hakkında zamanında bilgi vermediğini, başka bir deyişle Çin'in bunu bir sır olarak sakladığını iddia etti.
Amerika'ya rakip olan Çin için koronavirüsünün patlak vermesini yurt içi ve uluslararası sonuçları hem ekonomik hem de siyasi ve yasal olarak önemliydi. Çin'in korona konusundaki belirsiz performansına ilişkin Amerika ve İngiliz iddialarını reddeden Pekin, Dünya Sağlık Örgütü'nün Pekin'in yaklaşımının doğruluğunu onaylamasını bekliyordu. Bir diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerika'nın Çin'in zayıf ve gizli performansıyla ilgili iddialarını onaylamaması ve tasdik etmemesi Washington'dan eleştirilerin gelmesine neden oldu. Washington'a göre Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in korona salgını ile ilgili verdiği tepki, Çin'in resmi açıklamalarından etkilenerek gösterilen bir tepkiydi. Böylece Amerika ile Çin arasındaki bu konudaki siyasi rekabet Dünya Sağlık Örgütü'nü bir ölçüde zayıflattı.
Tahran Radyosu.
Amerika Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020'deki performansına yönelik eleştirisinin doğası, Washington'a göre Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin ile ilişkisinin Amerika'nın siyasi görüşlerini yansıtması gerektiği doğrultusunda olması gerektiği ile ilgiliydi. Böyle olmaması halinde Washington'un Dünya Sağlık Örgütü'ne ayırdığı bütçelerin bir kısmı kesilecekti. Amerika'nın çıkarlarıyla örgütün eylemleri arasında uyumsuzluk Dünya Sağlık Örgütü'nü açık hedef haline getirdi.
Koronavirüsün Amerika'ya girmesinin ardından ise Dünya Sağlık Örgütü Amerikalı yetkililerden giderek daha fazla eleştiri almaya başladı. 7 Temmuz 2020'de Amerika Birleşik Devletleri örgüte Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin kontrolü altında olduğuna inandığını ve Pekin ile işbirliği içerisinde olarak koronavirüsün patlak vermesi sırasında Amerika'yı ve dünyayı yanlış yönlendirdiğini belirten bir mektup gönderdi. Mektupta Amerika, ülkesini Dünya Sağlık Örgütü'nden çekme ve yıllık 400 milyon dolarlık bütçesini keseceğini veya örgütün yıllık bütçesinin %15'ini diğer kurumlara harcama kararını duyurdu.
Yeni Başkan Joe Biden göreve gelir gelmez Amerika'yı Dünya Sağlık Örgütü'ne geri getirse de Amerika'nın siyasi baskıları örgütün performansını olumsuz etkiledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün konumunu bir ölçüde zayıflatan bu durumlara rağmen örgüt, salgınla mücadele ve uluslararası düzeyde aşı temini için iki alanda çalışmalarını sürdürdü. Dünya Sağlık Kurulu da uluslararası toplumun COVID-19 salgınına nasıl yanıt vermesi gerektiğine ilişkin bir kararı da kabul etti. Bu kurul, üye ülkelerin sağlık bakanlarından oluşan dünyadaki en yüksek sağlık politika düzenleyici merciidir. Karar 2020'de 130 ülke tarafından kabul edildi. Kurulda ayrıca koronavirüsü kontrol altına alma ve sağlık tesislerine adil bir şekilde erişime yönelik çabaların arttırılması çağrısı yapıldı.
Aslında Dünya Sağlık Kurulu koronavirüs krizinde Dünya Sağlık Örgütü'nün performansına yönelik eleştirilere yanıt olarak bu kararı kabul ederek küresel sağlık ve performansı ile ilgili soruları ve zorlukları iyileştirmede arabulucu bir rol oynamaya çalıştı ve çoğunluğun fikir birliğiyle bu örgütü desteklediğini belirginleştirmeye odaklandı. Bu bağlamda Chatham House Düşünce Kuruluşu'ndaki sağlık projesinin yöneticisi Dr. Osman Dar şuna inanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün en önemli özelliği performansının, kararlarının ve yapısının tutarlı olmasıdır. Bu da üye devletlerin kararlarının doğrudan bir sonucudur. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını sonrasında değişikliklerle karşılaşacak olsa da bu durum daha çok uluslararası sağlık düzenlemelerinde reform yapmakla ilgili olacaktır. Özellikle 2005 yılında hazırlanan ve hangi ülkenin bunu doğru bir şekilde uyguladığı ve kimlerin ihlal ettiği konusunda fikir ihtilafları yaşadığı bir sırada bu husus önem taşımaktadır.
Değerli dinleyiciler, koronavirüs ve Dünya Sağlık Örgütü'nün performansı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 37. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde çeviri ve çevrilmiş kitaplar ile ilgili konuşacağız.
Tüm dünyada çevirmenlerin ve tercümanların yayıncılık piyasası üzerinde büyük etkisi vardır. Ve insanlar dünyanın diğer dillerindeki kitapları bu kesim sayesinde tanıyabilirler. Çevirmenler olmasalardı kütüphanelerimize ve anılarımıza ne olacağını hayal edebilir misiniz? Başka dillerin yazılı hazinesine erişmek için kaç dil öğrenebilirdik ki? Yüzyıllar öncesinden bu yana birikmiş dünya bilimine, sanatına ve edebiyatına dair öğrendiklerimizin ve hatıralarımızın büyük bir kısmını kuşkusuz çevirmenlere borçluyuz.
Çevirmenlik mesleği dünyadaki en önemli ve etkili mesleklerden biridir. Çünkü çevirmen, yazar ile muhatap arasında bir köprü görevi yapmaktadır. Çeviri düşüncenin ve kelimenin bir dilden diğerine aktarılmasıdır ve iyi bir çeviri, orijinal metninin özelliklerini olabildiğince koruyarak çevirmenin dilinde çevrilen esere en yakın eşdeğeri bulmaktır.
Yazar olan ve söylendiği gibi eli kalemle aşina olan çoğu çevirmen, çeviri alanında diğer çevirmenlerden daha fazla parlayabilirler. Elbette bir kitabı tercüme ederken tüm yazar tercümanlar istenilen metinleri aslına sadık kalarak ve tarafsız bir bakış açısıyla tercüme etmeye çalışırlar. Ve sadece metnin belagat ve akıcılığına değer katmaya çalışırlar. Bu bağlamda yazar olan çevirmenlerin okuyucuları ve muhatapları üzerinde büyük bir etkisi olduğu söylenmelidir. Çünkü bu kesim bir yazarın tüm endişelerinin farkındadır ve orijinal metni göz önünde bulundurarak okuyucularına en iyi çeviriyi kolayca sağlayabilirler.
Eminim ki hepimiz hafızalarımızda arama yaparsak ve biraz belleğimizi kurcalarsak, özellikle dünya edebiyatı alanında belagatlı ve akıcı ve güzel tercümeleriyle okuyucuları dünyanın büyük yazarları ile tanıştıran seçkin eserleri hatırlayacağız. Araştırmaların bulguları kadın olan çevirmenlerin İran kitap çeviri tarihinde ve dünyasında önemli bir role sahip olduğunu gösteriyor.
İran'da son 100 yılda İranlı tercüme tarihinde kadın tercümanların rolü başlıklı bir araştırma yapıldı ve sonuçları aile eğitim seviyesinin kadın tercümanların gelişiminde önemli bir faktör olduğunu, çoğu kadın tercümanların azimleri, eğitimleri ve deneyimleri sayesinde başarılı olduklarını gösterdi.
Araştırmalar çocuk edebiyatına daha fazla ilgi duyduklarını veya onunla çalışmaya başlamalarını göstermesine rağmen çevrenin her alanında başarılı olduklarını da göstermiştir. İran'ın kadın tercümanların yaptıkları çeviriler eserlerinin çoğunu İngilizceden Farsça'ya çevirdiklerini göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçları çalışmalarında daha yaratıcı ve yenilikçi olan kadın çevirmenlerin daha başarılı olduklarını ve çalışmalarının daha çok beğenildiğini göstermektedir.
İran'da çeviriye başlayan ilk kadın Kafkasyalı yazar Neriman Nerimanov'un Nadirşah adlı piyesini Türkçeden Farsça'ya çeviren ve 1906'da onu yayımlatan Tacmah Afakoddevle'ydi. Afakoddevle çevirinin başında kendisini Bay İsmail Acudan Başı'nın kız kardeşi ve Fethullah Araf-ı Saltane Talişi karısı olarak tanıtıyor. Zancan ahalisinden olan bu bayan çevirmenin babası bir Kacar askeri olan Ali Ekber Han'dı. Ailesi asker ailesi olmasına rağmen şiir ve edebiyatla ilgilenir ve babasının ve kardeşlerinin hem şiir hem de yazarlık konusuna yetenekli olduğu biliniyordu. Hem de el yazılarının güzel olduğu biliniyor.
Tarihi metinlerden de anlaşıldığı üzere Afakoddevle evlenmeden önce şiirler yazmıştır ve şiirler mecmuasındaki sıralar bozulmadıysa da ilk gazelini 16 yaşındayken söylemiştir. Evlendikten sonra ev işleri yapmak ve çocuk sahibi olmakla meşgul olmuş ve buna paralel olarak da çeviri yapmaya başlamıştır. Piyese ilaveten Nerimanov'un yazdığı tiyatro kitabını da Farsça'ya çevirmiştir.
O dönemden beri yüzlerce kadın tercüman İran'da kitap ve yayıncılık alanında çalışmış ve Farsça bilenlere diğer dillerin bilgisini, sanatını ve edebiyatını aktarmaya çalışmıştır. Şair, yazar, araştırmacı ve Kur'an çevirmeni olan Tahire Safvarzade, bu alanda hem tercüme yapan hem de yeni bilimsel yöntemler geliştiren bu kadınlardan biridir.
Tahire Safarzade Kasım 1936'da Kirman eyaletinde Sircan kentinde doğdu ve 2008'de Tahran'da hayatını kaybetti. Tahran Üniversitesi'nde İngiliz dili ve edebiyatı okudu ve Amerika'da dünya edebiyatında bilimsel teori eleştirisi alanında çalıştı. Şiir ve çeviri koleksiyonlarının yanı sıra çeviri eleştirisi üzerine birçok kitap da yayınladı.
2001 yılında Kur'an-ı Kerim'in İngilizce ve Farsça tercümesinin yayınlanmasının ardından Kur'an'ın hizmetkarı unvanına layık görüldü ve 2005 yılında Mısır'daki Afrikalı ve Asyalı Yazarlar Derneği tarafından en iyi Müslüman kadın olarak seçildi.
Tahire Safarzade Iowa Üniversitesi'ndeki Uluslararası Yazarlar Grubu'na kabul edildi ve MFA derecesi aldı. Öyle bir derece ki üniversitede ders vermeye görünlü olan yazarlara ve sanatçılara bağımsız bir derece olarak verilir. Bu dereceye sahip hocalar ise edebiyat tarihi ve ezberlenenler ile ilgilenmek yerine teorik ve pratik olarak eleştirmeye odaklanırlar. Safarzade çevirinin bilimsel eğitiminin kurucusu olmuş ve İran Üniversitesi'nde İlk bilimsel çeviri eleştirileri oturumlarını düzenlemiştir.
Kur'an-ı Kerim'in tercümesi uzak geçmişten ele alınmış ve birçok kez tercüme edilmiş ve tarih boyunca pek çok iniş ve çıkışlar bu alanda yaşanmıştır. Bazen çevirenler bu ilahi kitabı anlamakta veya hedef dilde anlaşılmasındaki zafiyetten dolayı doğru tercümesini sağlayamamışlardır. Bazen de bu ilahi kitabın değerli tercümesi tüm bu zorluklara rağmen insanlara sunulmamıştır. Tahir-i Safarzade'nin Kur'an-ı Kerim çevirisi, Kur'an-ı Kerim'in bir iletişim çevirisidir. Yani çeviride Kur'an ayetlerindeki ilahi mesajı anlamaya ve dinleyiciye aktarmaya odaklı çalışılmıştır ve metindeki sözler ve kelimeleri içeri aktarmak için bir araç olarak görmektedir. Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarının tercümesi adlı kitabında Farsça ve İngilizce çevirilerin önemli eksikliklerinden birini keşfetmiş ve Esma-ül Hüsna ile Kur'an ayetleri arasındaki ilişkilerinin gözler önüne serilmediğini bulmuştur.
İki İngilizce ve Farsça tercümesi bulunan Hikmetli Kur'an-ı Kerim kitabı, 27 yıllık Kur'an-ı Kerim okuma, Arapça öğrenme ve Kur'an tefsirlerini ve kaynaklarını araştırma ve not almanın sonucudur. Doktor Tahir-i Safarzade, Peygamber Efendimizin siyeri ve Kur'an tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla her ayetin sebebi nüzulunu vurgulayan bir Kur'an çevirisi sundu. Bu nedenle çevirisinin düşündürücü bir tutum üzerine kurulu olduğunu söylenmelidir.
Onun çevirisini anlamak için Bismillahirrahmanirrahim ayeti kerimesinin önce farklı çevirilerine sonra da Tahir-i Safarzade'nin çevirisine bakalım. Bismillahirrahmanirrahim ayeti kerimesi şu şekillerde çevrilmiştir. Şefkatli, bağışlayıcı Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, şefkatli ve merhametli Allah'ın adıyla, rahmet sahibi şefkatli Tanrı'nın adıyla, affedici şefkatli Tanrı'nın adıyla. Ancak Tahir-i Safarzade'ye göre doğru çeviri, nimet bahşeden, rahmini yayan Allah'ın adıyladır. Yani nimet verme hususunda lütuf ve rahimli ile davranan hem müminler hem kafirlerin ilahi nimetlerden yararlanmasına imkan tanıyan adıyla.
Rahman Allahu Teala'nın en üstün adlarından biridir ve Rahman kökeninden türemiştir. Farsça'da ilahi rahmetler genellikle nimet olarak bilinir. Akıl nimeti, din nimeti, bilgi nimeti, sağlık nimeti, güvenlik nimeti, yağışlar nimeti, rızık nimeti, hava nimeti ve benzeri nimetler. Bu yüzden Rahman bağışlayıcı olarak değil, nimet bahşedici olarak çevrilmelidir. Çünkü bağışlayıcı derken nimetler göz ardı edilir ve bu kadar nimet de ihmal edilmiş olur.
Tahran Radyosu.
Aslında Rahim de çevirilerde rastlandığı gibi her alanda şefkatli anlamına gelmiyor. Allah-u Teala kafir, fasık ve zulüm işleyenlere karşı rahim göstermez. En'am suresinin 45. ayeti, Araf suresinin 23. ayeti, Hud suresinin 47. ayeti ve Neml suresinin 46. ayeti de hep Allah-u Teala'nın günahkar, kafir, cahil veya ihmalkarlara merhamet göstermeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca Rahim kelimesi 91 kez Kur'an-ı Kerim'de Gafur kelimesiyle beraber görülmektedir.
Genel olarak söylemek gerekir ki merhum Tahir-i Safarzade'nin Kur'an-ı Kerim'i Farsça ve İngilizce olarak tercümesinin yüksek bir tutarlılık seviyesine, kavram açısından kaynak ve hedef dil arasında yüksek benzerlik seviyesine sahip olduğu söylenmelidir. Tabii İngilizce çevirisinde yorumlama boyutu Farsça'ya göre daha düşük seviyededir. İngilizce çeviri sadeliği ve akıcılığının yanı sıra günlük dile çok yakın olmuşsa da amiyane tabirlerden uzak durulmuş ve Kur'an-ı Kerim'e uyumlu olması hep göz önünde bulundurulmuştur.
Değerli dinleyiciler, kitabın konumu isimli sohbetimizin 37. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş desteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.